Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu, bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta dünyaca meşhur engellilerden bahsedeceğiz. Her ne kadar meşhur engelliler diye anons etsek de, kim bilir belki de isimleri tek tek sıralamaya başladığımızda biz bu ismi duymuştuk ama engelli olduğunu bilmiyorduk bu şahsın dediğinizi duyacak gibi olacağız belki. Çünkü hakikaten öyle isimlerden bahsedeceğiz ki bu isimlerin engelli oluşları çok daha geri planda kalmış, hatta belki hiç duyulmamış ama onların yaptıkları iş ön plana çıkmış. Aslında engelliler de tam da bunu ister. Yani engelleri yaptıkları işin önüne geçsin istemezler. Ama günümüz şartları gereği bazen bizler zaman zaman takdim ve anonslarımızda ya da tanıtımlarımızda kişiyi anlatırken, anons ederken çoğu zaman falanca engelli, falanca isim diye sunuyoruz. Bu özellikle radyo konusunda büyük bir handikap bizler için. Çünkü sadece sese dayalı bir yayın aracı olmamız sebebiyle görüntü olmadığı için konuğumuz kimdir, hangi bağlamda konuşuyor, neler yaşadı, önce bunun bir çerçevesini çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla zaman zaman ben de bu handikapı yaşıyorum. Bir konuğumu takdim ederken örneğin diyorum ki tekerlekli sandalyede bir engelli konuğumuz falanca isim bugün bizlerle birlikte olacak diyorum. Neden? Çünkü radyonun görünürlüğü yok. Dolayısıyla anlatan kişinin hayat hikayesini dinlerken o esnada o çerçeveyi, o bağlamı oluşturmak gerekiyor. Biz de her ne kadar ismin önüne engeli geçirmiş olsak da ya da daha sonra ilerleyen dakikalarda o kişinin anlatacağı hayat hikayesinden, başarı öykülerinden bir takım hususları ön plana çıkarmaya çalışacak olsak da ama işin başında ne yapıyoruz? Önce bir engeli sunmak durumunda kalıyoruz. Engelin tanımını sunmak durumunda kalıyoruz. İşte bugün de dünyaca meşhur engellilerden bahsederken önce bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çünkü hakikaten bu isim duyduğunuzda şaşıracaksınız belki, kimi zaman bu ismin engelli olduğunu hiç daha duymamıştık diyeceksiniz. İşte bu hakikaten onların o zaman başarısına işaret ediyor olacak. Başlayalım mı hazırsak? O halde ilk paylaşacağımız isimlerden biri Timur Lenk. Tarihten, geçmişten şöyle eski sayfalara doğru gittiğimizde, tarihin o tozlu sayfalarına doğru gittiğimizde karşımıza çıkan bir isim Timur Lenk. Timur Lenk 1336-1405 yılları arasında yaşamış, Türk-Moğol soyundan geliyor. Tüm Asya'yı istila edecek kadar tarih sahnesinde savaşlardan adıyla söz ettirmiş bir isim. Zaten Timur isminin ardına hemen gelen o ek, yani Lenk eki aslında aksak anlamına geliyor. Yani aksak Timur. Kendisi savaşlar sırasında ayağından ve elinden aldığı yaralarla hem çolak hem de topal kalmış. Yani bir bedensel engelli bu yönüyle. Ama biz Timur Lenk dediğimizde onun o savaşçı yönünü, Asya'da yaptığı savaşları, o büyük savaşları, hatta Osmanlı tarihinde Yıldırım Beyazıt'la birlikte yaptığı Ankara Savaşı ile hatırlıyoruz. Dolayısıyla bakın, engeli geri planda ama yaptıkları ön plana çıkmış bir isim. Evet, ilk olarak Timur Lenk'i sizlerle paylaştık ve hemen ardından bir başka isme geliyor sıra dünyaca meşhur engelliler konusunda bu hafta. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, Amerika'nın 16. Cumhurbaşkanı olarak tarihe adını yazdırmış, 1809 ve 1865 yılları arasında yaşamış bir isim. Ellerinin ve ayaklarının büyük olması ve hatta vücudunda elleri ve parmaklarının orantısızlığı, bacaklarının uzun ve ince olması ve görme noktasında da yaşadığı miyop, aynı zamanda yüz şeklinin de farklılığı, tüm bu belirtileri topladığımızda artık bugün günümüzün tanımlamasıyla Marfan sendromu olarak nitelendirdiğimiz bir engele sahipmiş Abraham Lincoln. Lincoln siyasi hayatında ilk başta yenilgilerle başlamış ama Amerika'nın unutulmaz başkanları arasında yer almış bir isim. Aynı zamanda onu önemli kılan özelliklerinden biri de ülkesinde köleliği kaldıran başkan olarak tarihe geçmiş olması. Aynı zamanda bilge bir insan olarak da vecizeleri günümüze kadar ulaşmış bir isim. ABD'nin 16. Cumhurbaşkanı Abraham Lincoln. Ve en meşhur sözlerinden biri de şu: Dünya Hali programının da içeriğiyle uyum sağlayacak bir sözü var. Diyor ki, çile çekmemiş insanların çok az meziyete sahip olduklarını tecrübe ettim diyor. Kendisi de bizzat yaşayarak aslında bu sözü söylemiş zannediyorum. Bir başka isim Roosevelt. Roosevelt Amerika'nın 32. başkanı. 1882 ve 1945 yılları arasında yaşamış. Az önce de dediğimiz gibi ABD'nin 32. devlet başkanlığını yapmış bir isim. Yapı olarak güçlü bir beden yapısına sahip değil Roosevelt ve 39 yaşındayken çocuk felci hastalığına yakalanıyor. Her ne kadar isim çocuk felci olsa da ve genelde çocuk felci çocuk yaşında görülse de bu hastalık kendisini 39 yaşında bulmuş ve o dönemden sonra artık yürüyemez hale gelmiş Roosevelt. Buna rağmen azimle çalışarak siyasi hayatında adım adım ilerlemiş o siyaset basamaklarını ve hatta rakiplerinin kendisinin engelinden dolayı kendisini siyasi malzeme yapmış olmalarına bile aldırmadan az önce de dediğim gibi o siyaset basamaklarını tek tek tırmanmış ve 1932 tarihinde ABD'nin 32. Cumhurbaşkanı olarak tarihe adını yazdırmış. Ülkesindeki kaplıcalarda şifa araması, engellilerin de kendisi gibi diğer engellilerin de o kaplıcalara akın etmesine vesile olmuş. Kaplıcaları engellilerin faydalanacağı tesislere dönüştürerek onlara destek sunmuş Roosevelt. Engelli olmasına rağmen Amerikan siyasetinde önemli bir iz bırakmış. Evet, şu ana kadar iki siyasetçiden bahsettik ve tarih sahnesinden bir isim Timur Lenk'ten bahsettik. Engelliler sadece bu alanda mı tarihte, geçmişte iz bırakmış? Hayır, bakın farklı alanlarda dünyaca meşhur engelliler listemize devam ediyoruz. Bunlardan bir diğer isim Stephen Hawking. Stephen Hawking 1942 yılında dünyaya gelmiş ve 21 yaşındayken ALS hastalığı tanısı konuyor kendisine. Amyotrofik lateral skleroz denen bugünkü ifadeyle ve kısaca bu üç kelimenin baş harfinden oluşan ALS hastalığı tanısı konuyor 1960'ların başında ve o dönemden itibaren aşama aşama hastalık ilerliyor. Motor nöronların zamanla %80'ini öldürerek sinir sistemini felç eden bir hastalık ALS hastalığı. Ancak ilginç olan şu ki beynin zihinsel faaliyetlerine hiçbir şekilde zararı dokunmuyor bu hastalığın. Hawking bugün tekerlekli sandalyede yaşayan bir isim olmasına rağmen çok önemli ve çok ünlü bir bilim adamı. Hatta 1985 yılından itibaren Stephen Hawking sesini de yitiriyor. Yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor. Pek çok asistanı, yardımcısı var ve hakikaten o pek çoğumuzun da duyduğu Big Bang, yani büyük patlama teorisi de kendisine ait. Kuantum fiziği ve kara delikleriyle ilgili iddiaları, tezleriyle gündeme gelmiş önemli bir bilim adamı Stephen Hawking. Kitapları 40 dile çevrilmiş ve çok hakikaten önemli satışlar yapmış bu kitaplar. Öyle ki evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirebilecek maddi imkanları dahi bu kitapların gelirinden sağlamış. Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuvarını geliştirecek kadar da satış yapabilmiş, 40 dile çevrilmiş bu kitaplarıyla. Stephen Hawking aynı zamanda yazdığı çocuk kitaplarıyla da çocukların evren bilime ilgi duymalarını sağlamış ve onların hayal dünyalarını geliştirmelerine katkıda bulunmuş. Sıradaki isim Louis Braille. Louis Braille bugün pek çoğumuzun nereden tanıyorum bu Braille kelimesini, kavramını diye kendimize sorduğumuzda cevabını bulacağımız bir isim, bir kavram. Braille alfabesini biliyoruz değil mi? Görme engellilerin kabartma yazıdan oluşan alfabeleri. İşte bu alfabeye ismini veren şahıs ve bu alfabeyi geliştiren şahıs, bulan şahıs kendisi Louis Braille. Louis Braille 1809 ve 1852 yılları arasında yaşamış ve az önce de dediğimiz gibi günümüzde görme engellilerin istifadesine sunulmuş olan kabartma yazı, yani Braille alfabesini geliştiren, bulan, kuran kişinin adı. 3 yaşından itibaren görme yeteneğini kaybediyor Louis Braille. Kendisi körler okulunda önce öğrenci olarak ardından da öğretmen olarak bulunmuş ve kitaplar yazarak hem o karanlık dünyasından görmeyenlere ışık tutacak bir takım deneyimlerini paylaşmış, hem de yine görme engelli olmayan diğer insanlara da ışık tutacak bir takım paylaşımlarda bulunmuş yazdığı kitaplarla, eserlerle. Louis Braille bugün hala Braille alfabesiyle adından bahsettiren bir isim. Bizler belki çoğu zaman farkında olmadan Braille alfabesinden bahsederken aslında Braille isminin bir kişi ismine, yani bu alfabeyi bulan kişinin ismine ait olduğunu farkında olmadan kullansak da bugün bu vesileyle Dünya Ali programı aracılığıyla Louis Braille'i hatırlamış olduk. Sıradaki isim yine Dünya Ali programı içerisinde sıkça yer verdiğimiz, adından bahsettiğimiz bir isim Helen Keller. Helen Keller hem görme engelli, hem işitme engelli, hem de aslında konuşma potansiyeli olduğu halde işitemediği, duyamadığı için konuşmayı öğrenememesi sebebiyle konuşma engelli bir isim olarak tarihte bir yazar, aynı zamanda bir hatip olarak da adını yazdırmış bir isim. Şimdi belki diyeceksiniz ki konuşma engelli biri nasıl hatip oluyor o halde? Hem göremiyor hem duyamıyorsa nasıl öğreniyor? Aslında bir programımızda uzun uzadıya bu öğrenme sürecinden bahsettik ama ola ki o programı dinleyemeyenler, kaçıranlar olmuşsa Helen Keller'ın hayat hikayesini şöyle kısaca bir daha özetleyelim. Dünyaca meşhur engelliler konusunu ele aldık bu programımızda. Evet, Helen Keller 19 aylıkken ateşli bir hastalık geçiriyor ve o tarihten itibaren görme ve işitme yeteneğini yitiriyor. Çocukluğunun ilk yıllarında uyumsuz ve hırçın tavırlar sergilemesi üzerine ailesi ona bir eğitmen bulmaya çalışıyor ve sonunda kendisi de bir ara kör olup bir ameliyatla bir parça görür hale gelmiş olan eğitimci Ann Sullivan'a ulaşıyorlar. Ann Sullivan başta aslında ilerleme kaydedemiyor. Hakikaten ailesi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor başta. Aynı şekilde eğitmen Ann Sullivan ne yaparsa, neyle ulaşmaya çalışırsa küçük Helen'e başta ulaşamıyor. Ama bir süre sonra önemli bir olay oluyor. Bir gün bir su pompasından eline su dökülürken küçük Helen'in, eğitmen Ann Sullivan diğer eline parmağıyla su kelimesinin harflerini yazıyor. Şimdi düşünün ki bir insan hem görme hem işitme engelliyse o insana konuşarak anlatamazsınız, öğretemezsiniz, görerek de öğretemezsiniz. O halde geriye ne kalıyor? Dokunarak öğretmek. İşte Ann Sullivan bunu başarıyor ve o günden itibaren müthiş bir ilerleme kaydediyorlar ve Helen Keller eğitmeni Ann Sullivan'ın avucuna yazdığı o tek tek harflerle önce kelimeyi, kavramı öğreniyor, sonra dokunarak o nesneyi tanıyor. O nesne ile kavramı zihinde birleştirdiği anda artık hayatında yeni bir kavram zihnine yerleşmiş oluyor. Belki çok zor, çok uzun bir süreç ama bu şekilde öğrenme ilerliyor. Ve öyle ki Ann Sullivan'la artık bir bütün, adeta bir bedende iki ayrı can haline geliyorlar, iki ayrı ruh haline geliyorlar ve Helen neredeyse Ann Sullivan da onunla birlikte eğitim hayatında hemen yanında öğretmenin anlattıklarını anında eline kendi simgeleriyle, belki kısaltmalarla anında çeviride bulunuyor. Nasıl? Dokunarak çeviride bulunuyor. Ve böylece Helen Keller akademiyi bitiriyor. Zor da olsa uzun bir eğitim hayatını tamamlıyor. Ve kendisi o akademiyi bitiren ilk görme ve işitme engelli kişi unvanını da kazanıyor. Çok uzun bir hayat hikayesi, kısaca özetlemeye çalıştık. Bunun sonrasında şehir şehir, hatta ülke ülke geziyorlar. Konferanslar veriliyor. Kimi zaman yaşadıklarını drama haline dönüştürerek bunu metin halinde yazıp bir drama haline uygulayarak, drama versiyonuna getirerek sahneliyorlar, küçük vodviller uyguluyorlar ve bunlar büyük bir başarı kazanıyor. Ardından Helen Keller yazmaya başlıyor, kitaplar yazıyor ve günümüzde de Helen Keller'ın hayat hikayesinden esinlenerek pek çok film sinemaya uyarlanmış. Bunlardan uzun uzadıya daha önce bahsetmiştik. Şöyle bir özetlemiş olduk bu hafta. Helen Keller da tarihe adını yazdıran isimlerden biri. Bir diğer isim Beethoven. Beethoven'ı biz müzisyenliğiyle tanıyoruz. Önemli bir besteci olarak tanıyoruz ama belki pek çoğumuz onun aynı zamanda bir engelli olduğunu bilmiyoruz. Beethoven hayatının ilerleyen yıllarında işitme duyusunu kaybediyor. Ve başlarda besteci olarak değil, piyanist olarak önce müzik hayatına başlıyor. Daha sonra yaptığı bestelerle klasik müziğin 19. yüzyılın sonuna kadar yaşayan tüm müzisyenlerini etkileyen bir isim oluyor. 1801'de işitme problemi başlıyor ve 1817'de de tamamen işitme yeteneğini kaybediyor. Ancak bu dönemden sonra onun sağır oluşu, hiç duymayışı müzik yaşamını hiçbir şekilde etkilemiyor. Hatta o hepimizin çok bildiği, çok tanınmış, meşhur olan 9. senfoniyi sağırlık döneminde besteliyor. Şimdi yine şöyle bir durup düşünmek, sorgulamak gerekiyor herhalde. Bir insan hiç duyamadığı halde, yani tamamen sağır olduğu halde bugün en çok bilinen çalışmalardan ve müzik eserlerinden birini nasıl besteleyebiliyor? Hakikaten bu da kendimize sormamız gereken, düşünmemiz gereken sorulardan biri. İsterseniz bir güzel eser arasıyla o 9. senfoniyi de bir hatırlayalım. Beethoven'ın bestelemiş olduğu ve en meşhur çalışmalarından olan, aslında ülkemizde de pek çok alanda çeşitli şekillerde duyduğumuz, dinlediğimiz o eserden, 9. senfoniden en bilinen bölümü kısaca dinleyelim hep birlikte. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta dünyaca meşhur engellilerden bahsediyoruz. Şu ana kadar pek çok isimden bahsettik. Timur Lenk, Abraham Lincoln, Roosevelt, Stephen Hawking, Louis Braille, Helen Keller, Beethoven dedik ve saymaya devam ediyoruz. Bakalım tarihte daha başka nice dünyaca meşhur engellilerden hangilerini tanıyoruz? Ya da hangilerini engelli olup olmadıkları yönüyle biliyoruz, bilmiyoruz. Bu arada bunu da gözden geçirmiş ve test etmiş oluyoruz kendi dünyamızda. Edison'u biz daha çok bilim adamlığı yönüyle tanıyoruz. Meşhur o ampulü icat eden isim olarak artık ilkokul çocuklarının dahi bildiği bir isim Edison. 1847-1931 yılları arasında yaşamış Thomas Alva Edison birçok buluşa imza atmış bir isim. İşitme engelli olması onu bir dönem umutsuzluğa sürüklüyor gibi olsa da ve hatta eğitim hayatında bir takım aksaklıklar yaşasa da, öğretmeni onunla ilgili şikayetlerini dile getirse de, tabii kimse bilemiyor ki o gelecekte önemli başarılara, icatlara imza atacak bir isim olacak. Evet, o işitme engelli olmasına rağmen aslında kendi dünyasına dönüyor ve belki de bu durum, dezavantaj gibi görünen bu durum, onun için bir avantaja dönüşüyor. Yeni icatları için düşünmesine ve kendini geliştirmesine vesile oluyor. Kim bilir, belki de bu yaşamış olduğu durum. Ampulü bulmak için 2000 deney yaptığı söyleniyor Edison'ın. Başarısız deneylerden sonra deneyleri bırakmasını söyleyen dostlarına diyor ki, ben başarısızlığa uğramadım. Sadece 2000 tane tecrübem oldu. Bu sözüyle meşhurdur. 2500'e yakın da buluşun patentini almıştır. Biz her ne kadar onu sadece ampulü bulan kişi olarak bilsek de, aynı zamanda gramofonun da mucidi olarak biliniyor. Ve belki de bilmediğimiz yönü de şu ki, kendisi aynı zamanda bir işitme engelliydi Edison. Sırada bir başka isim var. Blankent'ten bahsedeceğiz. İngiltere İçişleri Bakanı. İngiltere'nin ilk görme engelli İçişleri Bakanı Blankent. 1947 doğumlu. Kamu alanında dini özgürlüklerden yana olmuş ve bakanlığı sürece bu konuda mücadele etmiş bir isim. İngiltere'de İçişleri Bakanı olmadan önce İngiltere'nin ilk görme engelli Eğitim ve İstihdam Bakanı olmuş kendisi. Ve İçişleri Bakanı olduğu zaman aldığı radikal kararlarla da kamuoyunda zaman zaman eleştiriler, zaman zaman da takdirler almış bir isim. Evet, Çalışma ve Emeklilik Bakanı yapıyor daha sonra Blair kendisini. Yani yine siyaset alanında gördüğümüz bir isim, görme engelli bir isim Blankent. Laborit, kendisi aktrist, Emmanuel Laborit, Fransız sinema aktristi. Sinemada ve tiyatroda sağır, dilsiz kadın rollerini başarıyla canlandırmış bir isim. Kendisi biraz daha yakın tarihte tabii son bahsettiğimiz isimler. 1972 doğumlu Emmanuel Laborit, kendisi işaret dilini öğreniyor ve sanata yöneliyor. 17 yaşından bu yana da sinema filmlerinde rol almış. Demin de dediğimiz gibi sinema ve tiyatroda sağır, dilsiz kadın rollerini başarıyla canlandırmış bir isim. Hatta 1997 yılında Sessizliğin Ötesinde filminde sağır anne rolü ile ödül almış. 22 yaşındayken de kendi hayat hikayesini, yani otobiyografisini Martının Çığlığı adı ile kaleme almış. Pek çok yine isim var. Şöyle biraz daha geçmişe dönelim o halde. Bilim adamlarından Isaac Newton. Newton'u hepimiz biliyoruz, tanıyoruz değil mi? Yerçekimi kuvvetini bulan isim olarak tanıyoruz Newton'u. Newton, engelliliğin farklı bir boyutunda aslında bir kişi. Duygulanım bozukluğu, yani manik depresif bozukluk yaşayan bir isim. Bizler genelde klasik olarak bakarız ya, hani bedensel engelli, görme, işitme, zihinsel engelli diye dört kategoride inceleriz. Ama aslında duygulanım bozuklukları, ruhsal bozukluklar ya da kronik hastalıklar, süreyen hastalıklar da yine bugün engel tanımları içerisinde yer almakta. Dolayısıyla Newton da bu yönüyle düşünüldüğünde iki uçlu duygulanım bozukluğu yaşayan, manik depresif bozukluk yaşayan bir isim olarak dünyaca meşhur engelliler sıralamasında yer alan bir isim. Doğumundan 3 ay önce babası vefat ediyor. Annesi başka biriyle evlendiğinde Newton'u anneannesi büyütmeye başlıyor. Dersleri aslında kendisini yeterince veremiyor Newton. Tıpkı bakın Edison'un yaşantısına benziyor yaşadıkları. Bugün pek çok zeki çocuk da aslında bu eğitim düzeni içerisinde, sistem içerisinde içerisinde kendilerine yeterince yer bulamadıkları için, belki o öğrenme sistemi kendilerine çok yavaş geldiği için nasıl damgalanıyor, etiketleniyorlar? Öğrenemeyen çocuk ya da yavaş öğrenen çocuk. Oysa ki yeterli ortam sağlansa, yeterli uyaran sağlansa, daha hızlı ya da daha farklı bir eğitim sistemi sağlansa, onlardaki o ileri düzeyde zeka potansiyeli açığa çıkmış olacak. Benzer bir sıkıntıyı geçmişte, tarihte Isaac Newton da yaşamış. Başlangıçta yeterince kendisini derslere, eğitime verememiş ama ileride çok başarılı bir isim olarak tarihe adını yazdırmış. Yerçekimi kuvvetiyle biliyoruz. Onun dışında ilk yansıma teleskobunu üretmiş. İntegral matematik konusunda pek çok yine teoriye imza atmış bir isim. 61 yaşında Optik İnceleme isimli yapıtını yayımlıyor. Akustik ve termodinamik konularında yine pek çok keşiflerde bulunuyor. 83 yaşında vefat ediyor kendisi. Evet, yine farklı isimler var. Hangilerini sizlerle paylaşalım bu kalan sürede? Örneğin Eli Bowen, ayakları beline bitişik olarak, yani bir başka deyişle bacakları olması gerekenden çok kısa bir şekilde dünyaya geliyor Eli Bowen. Gençliğinde ailesini geçindirmek için çiftliklerde çalışmaya başlıyor. Ellerini kullanmakta o kadar usta oluyor ki bir gün onu tesadüfen izleyen sirk sahipleri onunla çalışmak istiyorlar. Ve 13 yaşında bacaksız akrobat olarak Avrupa turnesine çıkıyor ve ünü kısa zamanda tüm dünyaya yayılıyor. Eli Bowen evleniyor, genç bir bayanla evleniyor, 4 çocuk sahibi oluyor. 1924'te de dünyanın en meşhur akrobatı olarak hayata gözlerini yumuyor. Bakın, işte tam da dezavantajları avantaja dönüştürmenin örneklerinden birini Eli Bowen'da görüyoruz. Aslında şu yaşadıkları, belki o bedenen görüntüsü, onun için bir dezavantaj, bir sıkıntı. Ayakları beline bitişik, bacakları olması gerekenden çok kısa ama o bu yaşadıklarını bir avantaja dönüştürmüş bir isim. Ve son bir isimle veda edelim. Eric Van Meer 13 yaşında görme yetisini kaybediyor. Ülkesinde öğretmenlik ve görüş antrenörlüğü yapmaya kadar yükseliyor buna rağmen. 2001 yılında Everest'e tırmanıyor bir görme engelli olarak. Dünyanın en yüksek zirvesi kabul edilen Everest'e tırmanan ilk görme engelli kişi oluyor Eric Van Meer. Bunun dışında Hong Kong, İsviçre, Tayland ve Şili'de dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanıyor. 2008 yılında 7 kıtanın en yüksek zirvesini görebilen dünya çapında bir sporcu olarak yine tarihe adını yazdırıyor. Günümüzde de pek çok isim var aslında, spordan sanata, siyasete, edebiyata kadar. Biz şöyle biraz geçmişe doğru uzandık ve dünyaca meşhur engellilerden bahsetmeye çalıştık bugün. Tüm bunları anlatırken bu hayat hikayelerinden kendi adımıza çıkaracağımız ders de o halde şu olsun. Hayat her zaman bize istediklerimizi vermeyebilir ama bize sunulanlar içerisinden biz en iyi, en başarılı olanı kendi adımıza tanımlayabilir ve onu tekrar yorumlayıp tekrar gözden geçirebilir, o dezavantajı avantaja dönüştürebiliriz. Haftaya tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Dünya Hali. (Gülüyor)